Herkese tekrar merhaba. İsa Mesih'in son haftasını her yıl olduğu gibi yine hep birlikte andık. Ve bugüne diriliş bayramına eriştik. Mesih için zor bir haftaydı. Ama en önemli hafta buydu çünkü geliş amacını bu hafta içinde net olarak ortaya koydu. Ve şimdi İsa diridir. Amin. 2000 yıl önce tam da bugün İsa Mesih kendisini kapattıkları mezardan çıktı. Hem de dipdiri olarak. İşte inancımızın dayandığı büyük mucize budur. İsa Mesih çarmıhın üzerinde tamamlandı derken aslında bunu kastetmişti. Fakat şöyle anlayanlar da oldu. Mesela bu işi sebebi olan karanlık varlık tamamlandı dendiğinde zannetti ki kendi istediği şey oldu, o tamamlandı. İnsan sonsuza dek lanetli kaldı, Tanrı kaybetti, karanlık kazandı. Ölüm bu dünya üzerindeki en büyük gerçektir, bunu biliyoruz. Tanrı yaşamı yaratmıştı ama karanlık da ölümü yarattı. Ve yaşamı ölüm yoluyla engellemek istedi. Ve bu hareketle şunu göstermek istedi ki Tanrı'nın kendisi bile bundan kurtulamazdı. Çünkü bu dünyanın kralı iblisti, karanlıktı. Ve göklerdeki tahtını bırakıp gelen İsa Mesih bile onun bu gücüne karşı koyamazdı. O bile ölümden kurtulamazdı. Şimdi durum buydu, cuma günkü durum. Ve elbette İsa'nın öğrencileri de son derece şaşkındı ve korkmuşlardı. Lider bildikleri adam tutuklandı, yargılandı, aşağılandı ve asıldı çarmıhın üzerine. Korkunç bir şekilde öldü gitti. Ve onlar şunu düşündüler, demek ki dinlediklerimiz doğru değildi, anlattıkları doğru değilmiş, biz kandırıldık. Büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir üzüntü ve de korku da var. Aynı şeyin kendi başlarına geleceğinden çok korktukları için ortadan kayboldular. Kimse kalmadı ortada. Ancak çarmıhın altında Mesih'i gerçekten çok seven birkaç kadın vardı. Onlar ağlıyorlardı çarmıhın altında. Kendilerini asla yargılamayan, İyi, kötü, yoksul, zengin, ahlaklı veya değil, hiç önemli değil. Hepsine değer veren, hepsini kabul eden, hepsini onurlandıran o tek kişiyi kaybettikleri için ağlıyorlardı. Çünkü onu gerçekten seviyorlardı. İsa'yı çarmıhta can çekişirken onunla alay eden, tüküren, küfür edenler ise ölümü izledikten sonra dağılıp gittiler. Herkes İzleyeceğini izledi, gördü, ölümün gücünü gördü, tanıklığını etti ve gitti. Şimdi bir hafta geriye gidelim. Geçen hafta Palmiye Bayramı'nı yaşadık. Ve gördük ki İsa Mesih Yeruşalim'e giriyor, sıpanın üstünde çok büyük bir kutlama var. Herkes elbiselerini yerlere yayıyor, palmiye dallarını sallıyorlar. Ortam bambaşka, Hozana diyerek dua ediyorlar. Şimdi de çarmıha ger diye bağıranlar. Bunlar aynı kişiler aslında. Ve insanın karakterinin ne olduğunu da buradan gayet net olarak görüyoruz. Bütün müjde kitaplarına göre İsa Mesih böyle girdi Yeruşalim'e ve ilk iş olarak ne yaptı? Hiç beklenmedik bir şekilde doğrudan tapınağa gitti. Ve doğrudan tapınağa girdi, girer girmez bütün Yeruşalim halkını, egemenleri, rahipleri, kutsalları rahatsız eden bir şey yaptı. Gitti Matta 21:12'de İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Çok şaşırtıcı bir şey ve aslında bizim de kutsal kitapta, İncil'de pek tanık olmadığımız bir şey. Çünkü İsa Mesih her zaman yumuşak huylu, kendisine karşı sert davrananlara karşı bile anlayışla yaklaşan, mesellerle cevap veren, her zaman yumuşak davranan bu barışçı kişi şiddet uyguladı. Evet, devirdi. Onları kovdu. Çok tuhaf. Ve böylece ilk nefret tohumlarını da ekmiş oldu. Bunu niye yaptı acaba? Girer girmez Yeruşalim'e. Mezarına gidecek olan yolun taşlarını döşedi ama tapınağı da aslında temizledi. Arındırdı. Çünkü tapınak, bu olay tapınağın avlusunu geçiyor ama avlu da tapınağa dahildir. Ve kutsal bir yerdir aslında. Herkes giremez. Oraya herkesi almazlardı. Orada kimler var? Metinde alıcı ve satıcılar var diye geçiyor müjde kitaplarında. Aslında alıcı ve satıcının bir araya geldiği yerler, bugün ne diyoruz? AVM diyoruz. Satıcılar var, alıcılar var ve onlar bir araya geliyorlar. Evet, bu tapınağı da bir AVM'ye çevirmişler. Alışverişler yapılıyor, paralar el değiştiriyor. Ve bu ne için yapılıyor? Tanrı'nın kurtarışını sağlamak, Tanrı'nın krallığına girmek, Tanrı'nın affedişini almak adına burası bir AVM gibi çalışmaya başlamış. Bakın, niye böyle oldu diye bakarsak, Rab Tanrı biliyoruz ki İsrail'i diğer halklardan ayırdı. Çünkü bir planı vardı. Bu halkın içinden Mesih'i çıkaracaktı. Ve bunun için İsrail'in temiz kalmasını istiyordu. Onlara bazı yasalar verdi, kurallar verdi ve onların davranış sınırlarını belirledi. Şimdi bu davranış sınırlarının dışına çıkanlar, yani Tanrı'yı hoşnut etmeyen davranışlarda bulunanlar için bir af yolu vardı. Geçici bir af yolu bu. Neydi? Bu da bir kurban vermek. Bir kurban, bir canlıyı kendi yerine feda etmek. Çünkü kutsal yazılara göre ve Rabbin yasasına göre günah Tanrı'ya karşı gelmektir ve bedeli ölümdür. Çünkü yaşam Rab'dedir. Yaşam Rab'den gelir. Eğer Rab'be karşıysanız yaşamı alamazsınız. Bunun için Rabbin kurtarışını, affedişini sağlamak için bir varlıktan vazgeçmeniz gerekiyor. Size ait olan bir varlıktan onu kurban olarak sunmak ve bu şekilde Rabbin bağışlamasını almanız gerekiyor. Bu kurban da şunu çağrıştırır. Bir canlının ölümüne neden oluyorsunuz. Günahınız ölüp getirdi. Size değil ama o canlıya. Ve o canlı can çekişiyor, can veriyor. Bunu izliyorsunuz. Ve yaptığınızın ne kadar kötü, ne kadar utanç verici, ne kadar alçakça bir şey olduğunu burada düşünmek lazım. Kurban olayının mantığı budur. Günahın doğasını ve sonucunu görmenizdir. Sistem böyle işliyordu. Ve ölüm ve günah karşıtlığı üzerinden. Tanrı diyor ki, işte senin davranışın buna neden oldu. Bundan pişmanlık duyuyor musun? Utanıyor musun? Tövbe edip af diliyor musun? Burada kurbanı verirken aslında bunları hissetmek, yaşamak gerekir. Ama işte biliyoruz ki insan tümüyle bozulmuş olduğu için aslında bu kurban kavramını ve tapınağın işleyişini de zaman içinde bozdular. Ve bunun için tapınağın bahçesinde bu tür alışverişler oluyordu. Hayal edebiliriz. Ne derler? Hey dostum, günahın çok mu büyük? Oh, tamam, tam burası, bu sehpa sana göre, işte güvercinler. Ver parayı, kurtul günahtan. Bunu kes. Özgürsün, günahtan kurtuldun. Güle güle, haftaya yeniden bekleriz yeni günahlarda tanışmak üzere. Bu şekilde işliyor olmalıydı. Ve orada para alışverişi de yapılırdı. Neden? Çünkü uzak ülkelerden gelenler başka krallar adına basılmış paralarla gelirlerdi. Ancak bunlar tapınakta geçmezdi, döviz gibi. O zaman bu tapınaktaki parayla, yani İsrail'in parasıyla bunları değiştirmek gerekir. Yani döviz büroları vardı bugünkü anlamda. Döviz büroları da aslında çok da kurlar gerçekçi değildi diyeyim. Hatta hiç değildi. Bu işten çok büyük para kazanırlardı ve bu para da eminim Kudüs'teki zenginlerin cebine giriyordu. Böyle bir sistem çalışıyor. Her nerede yaşıyorsanız yaşayın. Günahınız varsa Yeruşalim'e tapınağa gelmek, kurban kesmek zorundasınız. Ve kurbanı da almak için işte cebinizdeki parayı değiştireceksiniz öncelikle. Sistem böyle işliyor ve oturmuş. Güzel. Bundan geçinenler var mı? Var. Evet, işte Mesih'in geldiği ve dağıttığı ortam aynen böyleydi. Doğru bir amacı çarpıtmak ve çarpık yollardan geçmek ve bozmak, Rabbin yasasını küçümseyip değiştirmek. Bunlar aslında çok büyük günahlardır. Rabbin yasasını yok saymak, onu değiştirmek. Aslında tam olarak yok saymıyorlardı, var ama üstesinden bu şekilde geliriz. Şimdi şunu da biliyoruz ki bizim inancımıza göre günahların bazı iyilikler yoluyla ödenebileceği düşüncesi tamamen yanlıştır. Yasadaki kurban kavramı bizim günahlarımızı ve günahlarımızın sonucunu görmemiz içindir. Yoksa birkaç kuruş verip bundan kurtulmak anlamında değildir. Ölümün ne olduğunu görmemiz içindir. Ve bunu görmeli, tanık olmalı, anlamalı ve pişman olmalıyız. Burada en temel şey ölümün nasıl bir şey olduğuna tanık olmak. Bir ders almak. Eğer ders almıyorsak zaten ne olsa boş. Aklıma bir temel fıkrası geldi. Temel çok kötü suçlar işlemiş ve Temel'i idam cezasına çarptırmışlar. Ve Temel'i idam sehpasına çıkarmışlar. Boynuna ipi geçirmişler. Temel son bir sözün var mı? Var demiş. Bu olay bana ders oldu. Şimdi burada tek ders ölüm. Ölümden başka bir ders yok. Ve eğer ölümün doğasının ne olduğunu anlayamadıysak burada yapılan her şey boştur. Tanrı ile alışveriş yapamayız. Bu yüzden Rab bu iş amacından saptığı zaman Yeremya'nın ağzından şöyle dedi. Yakmalık sunularınızı kabul etmiyorum. Kurbanlarınızdan hoşnut değilim. Günahta ısrar edip bazı bağışlarda bulunarak Tanrı'yı ikna edemeyiz. Amos dedi ki, iğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan, hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan. Rabbe kulak vermeliyiz. Tanrı ile yapılan alışverişler, yaşam bu değildir. Yaşam Tanrı ile yapılan alışverişler değildir. Tanrı'ya bir şey veremeyiz. Alışverişler denk kişiler arasında yapılır. Oysa bizler Tanrı'ya verecek hiçbir şeyimiz yok aslında. İsa evet bu amaçla masaları tezgahları devirdikten sonra Matta 21:13'te onlara şöyle dedi. Evime dua evi denecek diye yazılmıştır ama siz onu haydut inine çevirdiniz. Haydut ini. Haydut inine çevirdiler. Haydut ininde ne olur arkadaşlar? Sağdan soldan çaldıkları, topladıkları malları paylaşmaya çalışırlar. Bu paylaşma adil olmaz. Mutlaka güçlü olanlar öbürlerinin hakkını yer. Efendim kavgalar çıkar. Gücü yeten öbürlerini baskı altına alır. Herkes alabileceğini fazlasını almaya çalışır. Slogan biraz daha. Aslında burada haydut ininden bahsedildiğinde şunu görüyoruz ki gerçekteki haydut ini aslında dünyamız. Dünya bugün böyle çalışıyor. Herkes alabileceğinin en fazlasını almaya çalışıyor. Belki izlemişsinizdir videolarda çuvala ekmek koyup götürenlerin görüntüleri vardı. Dünya böyle bir yer ve tapınağı da buna çevirdiysek, yani Rab'le ilişkimizi buna döndürdüysek işte bu yanlış. O zaman Mesih gelir ve o tezgahı devirir. Mesih tapınağı arındırarak işe başladı dedik. Bunun ne sonuçla ne ilgisi var? Şu ilgisi var. Mesih tapınağı gerçekten arındırmak için dünyamıza geldi. Ama şunu da söylemişti. Ben bu tapınağı yıkarım, 3 günde yeniden kurarım. Fiziksel tapınağın ortadan kalkması zamanının geldiğini de Mesih İsa biliyordu. Çünkü kendisi geldi. Ve kendisi geldiğinde artık fiziksel tapınağa gerek kalmayacağını, farklı bir tapınakta tapınılacağını da çok önceden söylemişti. Yuhanna 4:21'e bakarsak, İsa burada Samiriyeli bir kadınla karşılaşmıştır yolda. İsa ona şöyle dedi: "Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız." O zaman Samiriyelilerle diğer resmi Yahudiler arasında diyelim bir anlaşmazlık vardı. Tapınma nerede olacak? O dağda mı, öbür dağda mı? Hangi şehir daha kutsaldır? Bugün böyle şeyleri yine görüyoruz, dünyamızda hala var. Hangi şehir daha kutsal, hangi yer daha özel, nerede dua edilirsek daha değerlidir. İsa Mesih yeni bir tapınak kuruyordu ve bu tapınak öyle bir tapınak olacaktı ki dünyanın her yerinde olacak ve onun adını anan herkes o tapınağa dahil olacaktır. Fiziksel tapınağın dönemi sona ermek üzereydi. Ve İsa Mesih fiziksel tapınağı temizlerken aslında ruhsal tapınağı temizleyeceğinin mesajını veriyordu. Ve ilk kez olarak yeryüzünde bir yargıda bulundu ve insanları şiddet yoluyla uzaklaştırdı. Bu da ikinci gelişine işaret eden bir davranıştır. Bu yeni tapınakta da kurban olacak mı? Elbette. Çünkü yeni bir ahit yapılıyor. Ve bu yeni ahit güvercin, kumru veya diğer başka canlıların kanıyla değil, İsa Mesih'in kanıyla bizzat yazılacağı ve imzalanacağı, mühürleneceği için ebedi bir tapınak, ebedi bir ahit olacaktır. Ve hiç kirlenmeyecek, kirletilemeyecek bir tapınak olacaktır. İşte Diriliş Bayramı'nın anlamı ve amacı budur. Mesih kendi kanı aracılığıyla bizleri temizledi ki bir daha asla kirlenmeyelim. Bizi kendi kanıyla temizledi. En önemli şey budur. Ve bizi kendi tapınağına dönüştürdü. Çünkü kutsalların kutsalı denilen yerde olduğu kabul edilen Rab'le bir araya gelmek için nelerden geçilmesi gerektiğini biliyorsunuz. Ama kutsalların kutsalı şimdi nerede ve Rab nerede duruyor? Bakın 1. Korintliler 3:16'da ne dendi? Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Pavlus çok açık bir şekilde bunu söyledi. Dedi ki artık tapınak sensin. Çünkü Rabb'i iman ettiysen, onu kabul ettiysen, onu benimsediysen, Rab seni temizledi. İçindeki haydutları, içindeki kötülüğü, içindeki hırsızlık ruhunu, affedersiniz, katillik ruhunu, sapıklık ruhunu, bunların hepsini kovdu. Rab tertemiz yaptı. Ve bunun için kendi kanını akıttı, seni temizledi. Şimdi Tanrı'nın ruhu sende durabilir. Çünkü temizsin. Kutsalların kutsalı sendedir. Yüreğindedir. Rab senin yüreğine sığar. Çünkü Rabbin ruhu bizleri kendi halkı, kendi mekanı olarak kabul etti. Yaratılıştaki mükemmelliğe geri döndürdü. Artık bir tapınağa ihtiyacımız var mı? Fiziksel olarak yok. Ne o şehir, ne öbür şehir, ne Vatikan, ne Yeruşalim, ne New York, ne İstanbul. Bunların önemi yok. Her nerede olursak olalım, Rabbin tapınağıyız ve Rab bizimle birliktedir. Ve bunun için Rabbe ne kadar şükretsek azdır. Bu kolay olmadı. Çok zor oldu hem de. Ama sayesinde bu kurbanla Rab kendi kuzularını ve kendi peşine takılıp onu dinleyenlerin tamamını ölümden ve ölümün sonuçlarından kurtardı, temizledi. Ve hem de karşılıksız olarak Rab'be yakıştığı gibi, Rab hiçbir şey bizden istemez ve almaz. Karşılıksız olarak kurtarışını verir. İşte lütuf budur. Ve bu yeni tapınak, biliyoruz ki bu olaydan sonra 40 yıl kadar sonra fiziksel tapınak yıkıldı ve hala yapılamadı. Ama Rabbin kurduğu yeni tapınak, yeni ahit yoluyla oluşturduğu yeni tapınak şimdi yeryüzünün her yerinde bugün Rabbi anıyor. İşte burada kardeşlerimi görüyorum. Arkansas'tan, Pennsylvania'dan, Türkiye'nin değişik yerlerinden ama hepimiz buradayız ve Rabbin huzurundayız. Kendi hakkımız olan ölümü ve acıyı İsa Mesih'e verdik ve kurtulduk. Hamdolsun. Bunun karşılığında af ve kurtuluş aldık. Süper bir alışveriş oldu. Aslında bir eriş yok. Yalnız alış var burada. Karşılıksız. O yüzden çok iyi. Bu bizleri kurtarmış olan şeydir. Rabbin kanı. Ödeme böyle yapıldı bizim adımıza. Rabbin kanıyla kurtulduk. Hiçbir şey vermeden aldık bedelsiz. Bu mutlu son mudur diyeyim? Henüz değil. Çarmıhın altında ağlayan kadınlar vardı hatırlarsanız. Onları orada bıraktık. Onlara bir dönüp bakalım isterseniz. Onlar için şöyleydi. Öğrenciler daha farklı olarak. İsa vaat edilen kraldı veya değildi. Peygamberdi veya değildi. Tanrı'nın oğluydu veya değildi. Ama onlar İsa'yı gerçekten sevdiler. Ve onun için bu kayba ağlıyorlardı. Ve yas tutuyorlardı. Şimdi Matta 28'e bir dönelim. Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü tan yeri ağırırken Mecdalli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbin bir meleği gökten indi ve mezara inip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüş şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle dedi. Seslendi. Korkmayın, çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin onun yattığı yeri görün. Çabuk gidin. Öğrencilere şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum. Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı. Selam dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa korkmayın dedi. Gidip kardeşlerime haber verin. Celile'ye gitsinler, beni orada görecekler. İsa diridir. Amin. İsa diridir. İsa ölümü yenip mezardan çıktığında, söz verdiği gibi dirildiğinde ilk önce bu kadınlara göründü. Kardeşlerim dediği adamlar onları tabii ki seviyordu ama bu kadınlara göründü. Çünkü kadının hiçbir şey sayıldığı bir kültürde onlara en büyük mucizenin tanıkları ve kendi elçisi yaparak kendi sözünü iletmek üzere seçerek onları onurlandırdı. İşte mutlu son bu. Hepimiz adına mezara giren ve bizlere gerçek özgürlüğü getiren Mesih İsa ölümden çıktı, mezardan çıktı ve böylece ölümü getireni, yaşamı ölümle değiştirmek için Rabbe kafa tutanı sonsuza dek yendi. Şimdi isteyen gidip görebilir, Mezar yeri belli ve 2000 yıldır boş. Mezar boş. Yani İsa diridir. Gerçekten diridir. Şimdi Diriliş Bayramı gerçekten kutlu olsun Yaşam Kilisesi.